Üçüncü dizin, sayfa 49. Tanrı beyaz ve bu beyazlığını da kar yağdırarak gösteriyor. Beyaz da saflığın simgesi dolayısıyla insanlara iyilik yağdırdığını anlatıyor. Kar Tanrı'yı hatırlamak için bir simgedir. Daha da önemlisi ve çarpıcısı, Tanrı dünyayı kardan yaratıyor. Kar burada kutsal ışık anlamına geliyor. Her kar yağışında da Tanrı insanlara bunu hatırlatıyor. Demiştik ya, kar aynı zamanda unutkanlık anlamına da geliyor diye. Kar kışın yağıyor çünkü ruhsal enerji kışın düşük ve bunu hatırlatmak için yağıyor ve her yeri kaplıyor ki her yerde olduğu unutulmasın, yeryüzünün kardan meydana geldiği hatırlansın diye. Kar diyalektik bir anlayışla hem kötülüğün yani Amalek'in hem de iyiliğin yani Tanrı'nın simgesi oluyor. Paradoksal gibi duruyor ama izahı şu: unutursan Tanrı'nın hizmetinden çıkarsan kötülüğün tarafına geçersin. Bunun kaynağı da Adem ile Havva'nın konduğu Eden'de yasak meyve yendiği için birden iyilikten kötülüğe geçmeleridir. İyilik de kötülük de karın içinde saklı. Biz yapacağımız seçimle Amalek tarafında mı yoksa Tanrı tarafında mı olacağımızı belirleriz. Beyaz için Lamed 30 artı Kaf 20 artı Vav 6 eşittir 56 buluyoruz. 56 İsrailoğullarına saldıran Amalek'i, Aymaleh, Aymalehi yani Filistinlilerin bu saldırısını simgeliyor. Filistinlilere düşmanlık sadece siyasi değil, derin inanç temelleri de var. Karda roman kahramanı otelin 203 numaralı odasında kalıyor. Bu oda numarası romanda iki kez geçiyor. Bu bir tesadüf değildir deyip araştırdık. 203'ün Kabala'ya, Gematria'ya göre anlamlarından birisi yabancı demek. Roman kahramanı da Kars'a yabancıdır. 203'ün bir diğer anlamı testislisin yani üçlü birliğin, Trinity kısaltması olan harflerin sayısal değeri olarak testisi sembolize etmesi. Masonlukta sözcüklerin eksik harfleri yerine üç nokta kullanma, üçgen, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, dün, bugün, yarın gibi semboller testisi anlatıyor. Testis pek çok inançta, Hristiyanlık vesaire de var. Testis Bektaşilik'te Allah Muhammed Ali ya da eline, diline, beline hakim ol şeklinde var. Orhan Pamuk kitaplarının ismini yabancı dile çevrildiği zaman ne anlama geleceğini bilerek seçiyor. Kar yazıldığı zaman batıni anlamı akla gelmiyor. Ancak Snow, We veya Şelek diye kitap basıldığı zaman anlayan anlıyor. Tıpkı My Name is Red diye kitap basıldığı zaman alanların neyi aldığını bilmeleri gibi. Pamuk'un Cevdet Bey ve oğullarından sonraki düşüşü karda dibe vuruyor. Cevat Fehmi Başkut'un Buzlar Çözülmeden'in 21. yüzyıl versiyonu gibi olmuş. Kitabın anlatıcısı Orhan, romancı ve Rüya isminde bir kızı var. Orhan Pamuk anlatıcı olarak, Kaan'ın arkadaşı olarak kendisini koymuş. Roman kahramanı Kaan'ın ismi Kafka'nın Ka diye kodlamasından alınmış. Kars'taki hava da zaten Kafka'nın davasını andırıyor. Kaan'ın evlenmek istediği İpek ile ortak noktaları ikisinin de annelerinin Feriköy mezarlığına gömülmesiymiş. Hiç böyle bir ortak nokta bilmiyorduk. Kaan nişan taşıdı ve kitabın sonlarına doğru Şişli Terakkili de olduğunu öğreniyoruz. Orhan Pamuk da kardeş Fevziye Mektepli zaten. Orhan Pamuk soldan, solculardan neden bu kadar nefret ediyor bilmiyorum. 12 Eylül öncesi iç savaş döneminde 3 yıl ABD'de yaşamış hatırladığım kadarıyla. Solculara bakışı Ahmet Altan'ın faşist cuntaya yaranmak için yazdığı küfürlerin daha edeplisi. Orhan Pamuk'un solcuları tanımadığı, İslamcıları tanımadığı ne kadar da belli oluyor. Ne kadar da üst perdeden bir nişan taşılı olarak konuşuyor. Daha doğrusu atıyor ve buyuruyor. Türkiye'de kitap okuyucusu içindeki en yoğun kitle şehirli orta sınıf kadındır. Çok satan kitapları bu kesim alır. Daha doğrusu bu kitabın çok satması için mutlaka bu kesimin alması gerekir. Genel bir değerlendirme olarak kadınlar şiir okumadıkları için örneğin şiir kitapları satmaz. Ahmet Altan da bu kesime en hassas noktaları olan cinselliklerine yani pornografik kaldırım edebiyatı yaptığı için satar. Bu kesimin rafine bir edebiyat zevki, tarih birikimi vesaire olmadığı için soap opera tipi işlere meyleder. Bu kesim örneğin özellikle Kürt kadını ise şiirde Yılmaz Odabaşı'nı, Yılmaz Erdoğan'ı sever. Bu ikisi, hele Yılmaz Erdoğan şair değil, veciz sözler yazarıdır. Türk ise Orhan Veli öne geçer, Sezen Aksu dinler vesaire. Siyasal İslamcılara selam çakar gibi görünüp İslamcı militan lacivertin aslında acımasız Kemalist Sunay Zaim ile bir elmanın iki yarısı olduğunu anlatıyor. Kürt milliyetçileri dışında kitapta olumlu siyasi tip yok zaten. Kitaptaki iki genç İslamcı isimleri Necip Fazıl'dan gelen Necip ve Fazıl sürekli ateist olma korkusu yaşıyorlar. Solcular da tersine ateistlikten uzaklaşma eğiliminde. Sunay Zaim ve lacivert dışında herkes imanından şüphe ediyor. Bir romancının gücü çizdiği bir tipin temsil iddiasındaki insanlar için bir model tipoloji olmasıdır ve mesajını edebiyatın içinde eritmesi, kaba bir siyasi söylemin öne geçmemesindendir. Pamuk'ta bu ikisi de yok. Siyasal İslamcıya bir laf dokunduracağı zaman mutlaka sola da saldırıyor. Kemalist'e bir şeyler söylerken ilgili ilgisiz sola da hakaret ediyor. Kime ne söyleyecekse ya başında ya sonunda sola da saldırıyor. İslamcılara söyleyeceğini çok dolaylı olarak söylüyor ve sürekli olarak öldürülen laik yazarlardan söz ediyor. Bu korku Leonlı'dır nedir lafı dolaştırırken sola söyleyeceğini doğrudan en açık şekilde hakaretle söylüyor. Kitabın arka kapağına basılan kar kristali ile hayat ağacı arasındaki benzerlik de çarpıcı. Biraz daha anlatalım. Sema esnasında her hareketin kutsal bir anlamı vardır ve Mevlevi tarikatının ayini olan Sema'nın temel hareketi olan dönme, ki Mevlevilikte buna çark atmak deniyor, Tanrı'nın ışığını her yönden almayı simgeliyor. Mevleviler teşekkür ya da takdir belirtirken nur ol derler. Nur tasavvufta Allah'ın isimlerinden biridir. Mevlana şöyle diyor: Sema nedir bilir misin? Varlıktan sıyrılıp kendinden geçerek mutlak fena içinde beka tadı almaktır. Burada fena benliğin Allah için yitirilmesi, beka ise ölümsüzlük, kalıcılık demektir. Ben Muhammed'in nuru sırrına dayanarak derim ki, Tanrı tamamıyla zevktir, tatmayan anlamaz. Masonlara göre masonluk dışındaki dünya karanlıktır ve masonluğun amacı kişiyi ışığa ulaştırmaktır. Masonlukta ışık kavramının çok özel bir önemi vardır ve onlar mason kardeşlerini masonik ziyaya ulaştırmayı amaçlarlar. Masonik ziya ebedi ziyadır, yani ölümsüz kalıcı bir ışıktır ve bir mason ebedi ziya ile nurlanır. Masonların, hür ve kabul edilmiş masonların, İstanbul'daki binası da Nur-u Ziya sokaktadır. Yani bu sokağa kendi öğretilerinin ana kavramını isim olarak vermirmişlerdir. Mason olmak isteyenlerin yemin ettiği kürsünün etrafında meşaleler bulunuyor ve mason mabedindeki ışıkların anlamı var. Bu ışıklardan dış evreni simgeleyenler, kainatın ulu mimarını, yani dış evreni de yaratanı, ortada bulunan üç meşaleyle simgeleniyor. Gerçek evren dedikleri, yani masonların aradıkları, idealleri olan evren ise locanın en büyük üstadı olan ve nazır seviyesinde bulunanların oturduğu yerlerdeki meşalelerle simgeleniyor. Masonluk yeni bir doğuşu simgelediği için mason, masonluğa girdikten sonraki yaşı kadar yaşamış sayılıyor. Ayrıca mabedin yönleri aynen Hazreti Süleyman'ın tapınağındaki Kudüs tapınağı, sadece ağlama duvarının kaldığı tapınak olduğu gibi özel anlamlara sahip ve bu yüzden her yöndeki duvarlara ayrı simgeler yerleştiriliyor. Şark duvarında bir göz resmi ve altında da ışık saçan yıldız var ve bu ışık saçan yıldızla masonların Tanrı karşılığında kullandıkları kainatın ulu mimarını simgeliyor. Luria Kabalası'na göre Tanrı bir ışık olarak gelmiş ve bu ışığı toplayan kapların, klipalar, bir kısmı bu ışığın gücüne dayanamayarak kırılmışlardır. Işığın bir kısmı geri dönse de bazıları bu kırılan kaplarda kalmış ve bu kaplarda kalan parçalar da kötülüklerle örtülmüştür. Mesih işte bu kalan parçaları kurtaracak kişidir ve bu işin adı Tikun, yani onarımdır. Kabalacı kozmogoni ışık esası üzerine kurulmuştur. Bu yüzden ışık kavramıyla çok yakın dinsel bağları vardır. Bektaşi ozanlarından Hatay'ı şöyle diyor: Muhammed dünyaya geldi, şu alem nur ile doldu. Hacem İmam-ı Cafer'i okurum Kur'an'dan beri. Nesimi de şöyle demiş: Ateş yanar, kazan coşar, dalgalanıp boydan aşar, şulesi aleme düşer, bakın bizim nurumuza. Hacı Bektaş halifesi Hacım Sultan'a, bre ne kolayına şöyler sol yaban ışık der, Bektaşilere ve hurufilere ışık da deniyor. Ölüm Mevlevi için Tanrı'ya, sevgiliye kavuşmaktır ve ölüm bir düğün gecesi Şeb-i Arus olarak görülür. Evrende var olan canın yok olmayacağı, candan cana geçeceğine inanılır. Bektaşi öldü demez, Hakk'a yürüdü der. Çünkü Bektaşi ölmez, suret değiştirir. Ölüm sevgiliye kavuşmak, yeni bir evrene açılmaktır. Bektaşi ruhun bedenler arasında dolaştığına, gilgula, yani ruh göçüne inanır. Kabala'da ruhların hareketine ibur deniyor. Dibuk da canlı ya da diri bir kişinin ruhuna başka bir ruhun bağlanmasıdır. Bağlanan ruh gırtlaktan konuşabiliyor. Bir Bektaşi kendisinin Bektaşi olduğunu karşısındakine bazı simgesel selamlaşmalarla ve şifreli sözcüklerle anlatır. Bu selamlaşma yollarından biri sağ eli baş parmağı yukarı kalkık durumda kalbin üstüne koyup baş kesmek diye tabir edilen başını hafifçe öne eğip selamlamaktır. İkinci selamlama yöntemi de ellerini kavuşturup midenin altına koyup hafifçe öne eğilmek. El sıkışılırken de parmaklar düz olacak bir şekilde uzatılıyor. Masonlar el sıkarken karşısındakini anlamak ve kendini anlatmak için karşısındakinin işaret parmağına 3 kez hafifçe dokunuyor. Buna masonlukta lems, masonların birbirini tanımaları için yaptıkları şeyler deniyor. Masonlar eğer yanlarında bir yabancı yoksa yanaktan 3 kez öpüşüyorlar. Yine Bektaşilere benzer şekilde ellerini karınlarının üstüne birbirlerine değmeyecek şekilde paralel olarak sol el altta sağ el üstte olacak şekilde tutmaları da bir işaret. Masonlukta kendini belli edecek davranışlar masonun derecesine göre değişiyor. Örneğin ilk derecedeki mason elini boğazına götürüp işaret ve baş parmağıyla gönye yapıyor. Bunun anlamı boğazımı kessem de konuşmam, sırları açıklamam demek. Çıraklık düzeyinde bir mason karşısındakinin de çıraklık düzeyinde olduğunu anladığında söze sizi selamlarım diye başlıyor ve karşısındaki de cevap veriyor. Gizlerim. Neyi gizlersin? Masonluğun bütün sırlarını. Peki nedir bu? Bir tokalaşma şekli. Neyin tokalaşma şekli bu? Bir biraderinizin, kardeşinizin muhtemelen. Peki bunun adı var mıdır? Evet vardır. Bana söyler misin? Ben kimseden öğrenmedim, söyleyemem de. Mutlaka açıklaman gerek. Nasıl açıklarsın? Kelime kelime söyleyerek. Peki o halde başla. Yok, sen başla. Peki başlıyorum. B, O, A, Z, Bo, Az, Bo, Az. Orhan Pamuk'un Kara Kitabı'nın içinden bir bölüm olan, daha sonra da senaryosunu da yazdığı filme de çekilen Gizli Yüz'de ne anlatmak istediği de Hasidizm'de gizli. Hasidizm 18. yüzyılda ortaya çıkan bir akım. Lurya kabalasına dayanıyor. Deve kut kavramını merkeze alıyor. Deve kut tanrı ile birlikte olmak demek. Çok sofu ve tutucu bir Yahudi inancı özetle. Hasidizm'de insan yüzleri çok önemli ve Hasidikler yüz okuyorlar. Her insanın değil ama bazı insanların yüzünden geleceğini okurlar denebilir kabaca. Gizli yüz hatırlanırsa orada da bir adamın fotoğrafını gördüğü özel bir yüzün peşinde koşması anlatılır. Rutkay Aziz, gerçek ismi Aziz Rutkay'dır ve Zuhal Olcay başrollerdeydi. Kabala'da 4 dünya vardır demiştik ve bunlardan birisi olan Beria'dan bahsetmiştik. Bu 4 dünyanın bir diğeri de Azilut'tur, yani yayılma dünyası. Azilut, Sefirotların yani 10 sefiranın yayıldığı dünya ve Adam Kadmon'dan yani mükemmel insandan bir önceki aşama. Burada Tanrı'nın ışığı yüzde yayılıyor ve bu sonsuz bir ışımadır. İbranicesi Ayn Sof yani sonsuz, Or yani ışıma oluyor. Peşinden koşulan Zuhal Olcay'ın yüzüydü. Çünkü yüz İbranice Pnim, özellikle kadında öne çıkıyor. Çünkü özellikle kadının yüzü içini ne olduğunu, ne olacağını yansıtıyor. Kabalacılar bu ışığı özellikle bazı kadın yüzlerinde görüyorlarmış. Böyle iddia ediyorlar. Gerçek ismiyle Aziz Rutkay da bu ışığın, yani Zuhal Olcay'ın yüzünün peşindeydi. İslam mistisizmi ile Yahudi mistisizminin en önemli ortak noktalarından biri de vahdeti vücut kavramıdır. Vahdet, yalnızlık, teklik, vücut, zat, varlık demektir. Vahdeti vücut yani varlık birliği Hindistan'dan çıkıp oradan antik Yunan'a ve diğer bölgelere yayılmıştır. Vahdeti vücuda göre evrende ne varsa canlı cansız aynı varlığın, tek bir varlığın görüntüsüdür ve varlık tüm şeylerde belirir. Evrende ne baş ne de son vardır, yaratılış olmadığı gibi son da yoktur. Hallacı Mansur'a enel hak, ben Tanrıyım dedirten ve canından eden vahdeti vücut inancıdır. Tanrı'yı insanda görmektir bu. Aynı şekilde Mevlana'nın müridi Süryanos'un başını derde sokanda. Bektaşiliğe göre de Tanrı evrende ne varsa hepsinde görünür. Kabala'ya göre de 3 temel harf, alef, mem ve şin, evrenin yaratılışındaki bütün varlıkları içerir. Huruf, harfin çoğuludur ve hurufilik Tanrı'nın insanda harfler aracılığıyla göründüğünü söyler. Ali'nin harflerinin insanın yüzünde olduğuna inanılır. Tuttum aynayı yüzüme, Ali göründü gözüme. Türkiye'de hurufiler kitap çıkarıyorlar. Çok ilginç ve entelektüel düzeyde anlatımları var. Tesadüfen bir sahafta kitaplarını bulduk. Az sayıda insanın ilgi gösterebileceği ve aslında hurufiliğin anlatıldığının biraz zor anlaşılabileceği yayınlar bunlar. Ancak başları belaya girebilir diye bu kaynakları yazmayı uygun bulmuyoruz. Osmanlı döneminde yakılmışlardır. Hanna Eiskaf ve İzak'ın oğlu İzak Newton amiyane söyleyişle kafasını Tevrat'ın şifrelerine, Tevrat'ın batını anlamlarına takmış. Bütün mistikler gibi kabalaya meraklıymış. Dindar bir ailenin çocuğu, dayısı papazdır. Anne karnındayken babasını kaybediyor, üvey babası da papaz. Newton Yahudi mistikliğiyle uğraşırken Platon'la da ilgili saptamalarda bulunmuş. Platon'un felsefesini kurarken daha önce gittiği Mısır'da gördüğü Yahudi ezoteriklerden etkilendiğini ve felsefesinin çekirdeği olan idea kavramının da buradan gelen etkilenmeyle olduğunu söylüyor. Ünlü mağara eğretilemesinde insanları ışığı arkası dönük şekilde zincirlenmiş olarak tasvir ederek gördükleri şeyler gerçek olanlar değil, gerçeğin duvarda beliren gölgeleridir der. Sayısız çoklukta gördüğümüz şeyler asıllarının, idealların birer kopyalarıdır diyor. Platon'a göre duyulabilir şeyler değişmez. Özellikle idealların gölgeleridir. Bu gölgelerin ideanın kopyası olduğunu anlamamız da daha önceki hayatımızdan, Platon'a göre ruh ölümsüzdür, ideaları bilmemizden kaynaklanır. İnsan unutarak da olsa bile sonradan bunları hatırlar. Değerli aydın dil bilimci Chomsky'nin dille ilgili doğuştan özellik saptamaları da bu inanışa benzerdir. Platon da asıl gerçeklikleri öbür dünyaya, aşkın dünyayı bırakır ve bu dünyayı da tali dünya, gerçekliklerin gölgelerinin olduğu bir dünya olarak tasvir eder. Newton, Platon'un ideasının Kabala'daki sefirot kavramı olduğunu söylüyor. Kabalacılara göre Tanrı sefiralar vasıtasıyla aslının bir kopyasını, ideasını dışlaştırıyor. Tanrı asıl, diğer şeyler de suret. On küre yani sefirot da bunun simgesel anlatımıdır. Vahdet-i vücut çoğu mensubu Yahudi olan yeni Platonculuğun da temel kavramlarından birisi. Platon özellikle yöneticilerin boş korkuları bırakıp astronomiyle ilgilenmelerini, astronomi bilmeyen yöneticilerin başarılı olmayacağını söyleyip insanların da gökyüzüne bakıp gezegenleri görmelerini isterken bu göksel cisimler yeni tanrılar olmaya başladı. Tanrı kavramı insandan tamamen soyutlanıp insanın ulaşamayacağı göklere çıkıyordu. Ancak bu göksel cisimleri izlerken görüldü ki bu cisimler başıboş hareket ediyor ve ancak dönüşleri sağduyuya aykırı olarak bilinen çember şekline uymuyordu. İngilizce planet Helence'den geliyor, anlamı başıboş gezen demek. Platon bu gezegenlerin dönüşlerini hayali kürelerin üzerinde hareket olarak tanımladı. Platon'un Yahudi mistiklerden etkilendiği hep söyleniyor. Biz de burada bir iddiada bulunalım. Kabalacılar da Platon'dan etkilenmiştir. Sefirot on küre şeklinde tasvir edilmiştir. Platon aslında tek tanrıcılığa doğru da bir devrim yapıyordu ve tanrı kavramını Helen mitolojisindeki somut tanrılardan alıp tamamen soyutluyordu. Tek tanrı kavramı en yaygın şekline yeni Platoncular tarafından ulaştırılmıştır. Kaldığımız yerden devam edelim. Ahmet Mithat'ın sahibi olduğu Tercüman-ı Hakikat'in edebiyat sayfasını da damadı Feyziye Mektepli Muallim Naci yönetir. Muallim Naci ile Recaizade Ekrem arasındaki edebi çatışmalardan bahseder edebiyat tarihi kitapları. Bu büyük çatışmaya bir örnek vereyim. Recaizade Ekrem bir şiirinde abes ile muktebesi yani alıntı birbirine kafiye yapar ve Muallim Naci de hemen saldırır. İki kelimenin sonundaki S Osmanlıca'da farklı yazılırdı ondan. Kayıkçı kavgası özündeki tartışmalar sonucu gerici diye anılan Muallim Naci'den bir şiir daha yazalım. Köylü Kızlarının Şarkısı. Tepeden iniyor bakın, şu kızın nişanlısı şanlıdır. Yaradan nazardan esirgesin, koca dağ delikanlıdır. Fese bak fese, ne güzel de al, ne de hoş belindeki morlu şal. Demedim ya ben, sana bak da al, o kadar da bakma ziyanlıdır. Ne kadar da kızardın aman aman, neden öyle başına çıktı kan? Beri gel bayılma akız hemen, yüreğinde pek hele canlıdır. Yakışıklıdır seviyor cihan, onu ben de pek severim inan. Benim olsa bari şu kahraman, olamaz ne çare nişanlıdır. Ne darıldın Ahmet'in oynaşı, darılır mı Adem'e kardeşi? Sana benziyor şu dağın başı, ne zaman bakılsa dumanlıdır. Somurtup oturma darıl da git, bizi ihtiyara şikayet et. Beni istemekte olan yiğit, daha şanlıdır, daha anlıdır. Bize yine tutucu diye anlatılan Ahmet Cevdet Paşa'nın kızlarından Fatma Aliye'nin, üstelik daha yaşarken, hayatını Ahmet Mithat Efendi yazmıştır. Şaire Nigar'ın en yakın arkadaşlarından Fatma Aliye'nin, Faik Paşa'nın eşi, kızlarından birisi Zübeyde İsmet Faik, rahibe olmuş ve öyle de ölmüştür. Ömrünün son yıllarını da İbranice'ye vakfetmiştir. Haluk yüzünden Tevfik Fikret'e saldıranlar bu bilgiden büyük oranda haberdar değildir ya da görmemezlikten gelirler. Cevdet Paşa'nın muhafazakar olduğu iddiası tarihin en ciddi yalanlarından, dezenformasyonlarından birisidir. Bizim ülkenin sağcıları da bu yalana inandıkları için Ahmet Cevdet Paşa'yı çok tutarlar ama birlikte kitap yazdığı en yakın arkadaşı Keçecizade Fuat'a ise çok kızarlar. Ahmet Cevdet Paşa İngiliz parlamento sistemine hayran bir adamdır. Eğer Haluk yüzünden Tevfik Fikret'i suçluyorsanız, o zaman Mehmet Akif'in oğlu Emin'in uyuşturucudan öldüğü ve cesedinin çöp bidonunda bulunduğu trajedisiyle de yüzleşmeniz gerekir. İkisi de yanlıştır. Asıl yanlış olan ise Tevfik Fikret ile Mehmet Akif'i ideolojik olarak birbirinden çok uzak sanmaktır. Fikret'in kimseyle kıyaslanamaz asıl büyüklüğü kişiliğinde, paraya tamah etmez büyük ahlakındadır. Bileklerini kestikten sonra son ana kadar hissettiklerini yazıya döken Beşir Fuat, veda mektubunu "Ey hakim" diye hitapla başlayacak kadar saygı duyduğu Ahmet Mithat Efendi'ye yazmıştır. Ziya Gökalp'in şakağında ömür boyu kalan izin nedeni olan intihar girişimiyle Beşir Fuat'ın, o da masondur, intihar arasında inanç sistemleri bakımından bir paralellik vardır. Muallim Naci ve Ahmet Mithat Sultan Mahmut Türbesi 1. adaya gömülmüşler. Ahmet Mithat Efendi'nin mezarındaki kitabede Şaire Nigar'ın şu beyti yazılıdır. Gayretindir sevdiren fazlı ulûmu immete, verzişindir anlatan sevdâ-i sâ-i millete. Fatma Nigar Hanım, yani Şaire Nigar'ın ismini verdiği hanımefendi, bazıları Lemi adlı tarafından bestelenen şiirler ve besteler yapmış, Doktor Ali Galip'le evlenmiş ve dedesi öldükten sonra da uzun yıllar Beykoz'daki Ahmet Mithat yalısında oturmuştur. Şaire Nigar Hanım'ın 3 oğlu var. Salih Münir Nigar, Feridun Nigar ve Salih Keramet Nigar. Devletin Paris'te okuttuğu 102 yaşında ölen Salih Keramet Nigar, Abdülmecit'in katibi ve genel vekilidir. Salih Keramet ağabeyleri gibi Galatasaray'da okumuş. Tevfik Fikret Lisesi'nin müdürüyken Salih Keramet'i müdür yardımcısı yapmış. Nazım Hikmet'in de öğretmeni olmuş. Tevfik Fikret'in görevden alınması üzerine Salih Keramet de protesto amacıyla görevini bırakıyor. Salih Keramet'in Tevfik Fikret üzerine yazılmış kitapları var. Bülent Ecevit, Robert Kolej'de okurken yatakhanede değil, kendisini çok seven Feridun Nigar'ın evinde sembolik bir paraya kalıyor. Feridun Nigar, Robert Kolej öncesi bugün Aşiyan Mezarlığı'nın ana girişinin bulunduğu sokağın ismini taşıyan Kayalar Mektebi'ni açmış. Tevfik Fikret'in meşhur evi Aşiyan'ın arsası, Fikret'e Feridun Nigar tarafından verilmiştir. Feridun Nigar da bu eve yakın olan köşkünü yaptırırken evin mimarisini Tevfik Fikret çizmiş ve evin dekorasyonundan eşyalarına kadar da tasarlamıştır. Döneminde serbest yaşantısı nedeniyle dikkat çeken, bu yüzden padişaha da şikayet edilen Nigar Hanım'ın iki kayığı var. Birisi tek hamlacılı, günlük işleri için kullanıyor, diğeri çift kürekli ki onu da cuma ve pazar gezmeleri için kullanıyor. Şaire Nigar yaz akşamları hemen her gece kayığına atlıyor, Recaizade Mahmut Ekrem'in yalısını mutlaka tavaf edip Boğaz'da uzun bir tur gezi sonrası yalısına dönüyor. Yalı sadece yazları kullanılıyor, kışın Şişli'de bugün adını taşıyan sokaktaki evinde oturuyor. Şaire Nigar vefat edince annesi ve babası gibi Aşiyan mezarlığına ailesinin yanına gömülmüştür. Nigar Hanım'ın çocukları ve gelinleri de yanlarına gömülmüş. Nigar Hanım'ın torunu mimar ve ressam Feridun, Metin Nigar da Aşiyan'daki aile mezarlığını düzenlemiş. Nigar Hanım'ın ölmeden önce "Bu benim son şiirim olacak" diye Mehmet Rauf için Mersi'ye yazmıştır. Yukarıda 1, 2, 3, 4, 5 diye oligarşinin güç unsuru olmasını öne çıkan özelliklerini sıralamıştık. Aşiyan ve Aşiyan mezarlığı demişken bir tane daha ekleyelim. 6. Mezarlık. Herkesin her yere gömülmediğini, gömülemeyeceğini, mezarlık hatta mezarlığın içinde ada bazında farklılıklar görüleceğini belirtelim. Aksi takdirde halk aynı mezarlıklara gömülür, vatandaşa yer kalmaz. Şaire Nigar Hanım'ın Recaizade Ekrem tarafından yapılmış bir tablosunun duvarını süslediği Şaire Nigar Hanım odası bugün müze olan Tevfik Fikret'in Aşiyan'daki evindedir. Bu odada Nigar Hanım'a ait bütün belgeler bulunmaktadır. Nigar Hanım'ın Tevfik Fikret ve eşi Nazime Hanım'la yakın bir ilişkisi vardır. Tevfik Fikret'i çok severiz ama bu Tevfik Fikret'in de bir erguvani olduğunu söylememize engel değil. Tevfik Fikret'e Abdülhamit'e yapılan suikasti öven, bir anlık gecikme yüzünden ölmemesine hayıflanan şiirinden dolayı tepki duyan, Abdülhamit'i onun masonluk ideolojisinin karşısında olduğunu söyleyerek seven İslamcı Türkçü kesime, Abdülhamit'in masonlukla olan ilişkisini de ikinci kitabımızda göstereceğiz. Bütün bu basma kalıp ve yanlış bilgilendirmelerin yerine doğruları söylemek, göstermek gerekiyor. Ezilen insanların ezilmesini her gün yeniden üreten bu yanlış düşünsel kalıpları kırmak gerekiyor. Mehmet Tevfik Fikret, İttihatçıların ne tür insanlar olduğunu görünce en başta karşı çıkan kişi olmuş ve hiçbir menfaati aldırmadan muhalefete geçmiştir. Fikret kelimenin her anlamında büyük insandır. Fikret bir jurnal sonucu sürgüne gönderilen babasını bir daha göremeyen insandır. Tevfik Fikret deyince yine sarmalın içinden bir isim vermek gerekiyor. Biraz da edebiyatla harmanlayarak Rahim Tarım'ın özetinden de yararlanarak verelim. Mehmet Rauf'un Eylül'ü, Türk Edebiyatı'nda ilk psikolojik roman olarak kabul edilir. Eylül aynı zamanda Mehmet Rauf'u anlamak için, hayatından, kişiliğinden haberdar olmak için de bir rehberdir. Eylül'de birbirlerini severek evlenen Suat ve Süreyya, ekonomik zorluklar nedeniyle Süreyya'nın babasının yanında yaşamak zorunda kalırlar. Küçük bir memur çocuğu olan Mehmet Rauf da Tevfik Fikret'in halasının kızı Ayşe Sermet'le evlendikten sonra Tevfik Fikret de Rumeli Hisarı'ndaki yalıda birlikte oturur. Mutasarrıf Hüseyin Efendi'nin oğlu Tevfik Fikret de dayısı olan Trabzon valisi Mustafa Bey'in kızıyla evlenerek büyüdüğü eve iç güveyi olmuştur. Eylül'de Süreyya ve Suat'ın bütün hayali kendilerine ait bir yalıda oturmaktır. Süreyya zamanının büyük kısmını denizde geçirir, denize aşıktır. Mehmet Rauf da hem bir bahriyeli olarak profesyonel denizci hem de gerçekten denizi çok seven birisidir. Mehmet Rauf bahriyeli olarak Almanya'da, Girit'te ve dönemin egemen devletlerinin gözdağı vermek amacıyla boğazda tuttukları gemilerde görev yapmıştır. Suat'ın yürümeyen evliliği sonucu olan yasak aşkı, Necip, eşinin akrabasıdır ve aşıkları birbirlerine yakınlaştıran ortak zevkle müzik olmuştur. Mehmet Rauf da yürümeyen evliliklerin, yasal aşkların adamıdır ve müziğe adeta taparcasına tutkundur. Necip ve Süreyya yasak aşkın sonunda birlikte bir yangında ölürler. Mehmet Rauf da bu tarz bir ilişki sonucu intihara teşebbüs eder ama son anda en sevdiği, etkilendiği insanların başında gelen Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet İhsan Tokgöz ve Hüseyin Cahit, Maliye Nazırı Cavit Bey'in oğlu Şiar Yalçın'ın manevi babası tarafından kurtarılır. Şaire Nigar'ın şiirlerini yayınlayan Mehmet Rauf'un Teşvikiye Camii'nden Maçka Mezarlığı'na götüren son yolculukta cenazesini kaldıran da Celal Sahir Erozan'dır. İdeolojik olarak kuşkusuz bir modernleştirici ama kadınlarla ilişkisi hep sorunludur. Zor şartlarda yetişmesinden mi, fiziksel dezavantajlarından mı bilinmez ama kadınlarla bir gerilim yaşadığı kesindir. Ağaoğlu Ahmet'in evinde ayaklarına kapanan üç çocuğunun annesini o anda terk edecek kadar acımasız olabiliyor. Diğer yandan da kadınların cinselliğine dair çok cüretli bir kitap olan Bir Zambağın Hikayesini de yazabiliyor. Kadınların cinsel ve erojen bölgelerini çiçeklere benzeterek yazdığı kitabı yüzünden 8 ay hapis cezası alıyor. Bahriye'den atılıyor. Kitap sonrası kitabını okuyan bir kadınla mektuplaşarak İzmir'de bir köşke iç güvey olarak evleniyor. Ondan da boşanıyor ve sürüklenmeye başlıyor. Kimliği, yaşadığı toplum, düşünceleri hep çatışma içindedir. Parasız kaldığı yıllarda Yakup Kadri Kara Osmanoğlu ve Fadih Rıfkı Atay tarafından İsmet Paşa'ya başvurulmuş ve maaş bağlatılmıştır. Yakup Kadri'nin halasının oğlu Kara Osmanzade Kani Bey de Tevfik Fikret'in yeğeniyle evlenmiştir. Kani Bey 1918'de Manisa'da İstihlas-ı Vatan Cemiyeti isimli partiyi kurmuştur. İstihlas bir şeyin iyi olmasını istemek demek. Bu parti daha sonra İzmir'deki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne katılmış. Partinin diğer kurucusu Eczacı Rıza Bey ise Ferit Eczacı Bey ile birlikte 1923'te Ertuğrul Özkök'ün bir cemaat takımı olarak kurulduğunu açıkladığı Altın Ordu'yu kuranlar arasındadır. Burada futbol ve modernleştiriciler ilişkisine değinmek gerekiyor. KSK 1912'de, Altay ise 1914'te kurulmuş. 1914'te İstanbul'da var olan kulüplerden biri de Progress, daha sonra Altın Ordu adını alıyor. İsmi İttihat ve Terakki'den geliyor. İstanbul'daki Altın Ordu'nun, İzmir'de de Altın Ordu var ve halen faal olan asıl Altın Ordu denince akla gelen kulüp, başkanı Talat Paşa ve yönetim kurulu üyeleri de aynen İttihat ve Terakki'nin merkezi umumi üyeleri. Altay'ın eski başkanı Mahmut Özgener'in annesi ve yine Altay eski başkanlarından Esen Özgener'in de eşi olan hanımefendi Osman Kibar'ın kızıydı. Özgener ailesi aslen tütüncü ve sonradan da plastik sanayi işine girmişler. Esenpen şirketi bu aileye ait. Esen Özgener, Mahmut Özgener'in kız kardeşi milli atletti ve şirketlerinin ismi buradan geliyor. Bige Hanım vefat edince ölüm ilanından eski İzmir Belediye Başkanı Feyziye Mektepli Osman Kizvar'ın karısının adının Ulya olduğunu öğrenmiştik. Eski Özelleştirme İdaresi Başkanı Bilderberg üyesi Uğur Bayar için de ilanda şöyle denmişti. Ulya Osman Kibar'ın yeğeni, Uğur Bayar Bilderberg 2003'e katılan Mehmet Ali Bayar'ın kardeşi. Mehmet Ali Bayar büyük gürültüler koparılarak ABD'den getirildi, parti başkanı yapıldı. Hatta Kemal Derviş ve İsmail Cem'le birlikte Triumvir olarak toplantılara katıldı. Demirel'in adamıydı. Basın alladı, süsledi, büyük destek verdi ama bu kez olmadı. Mehmet Ali Bayar operasyonu tutmadı. Babası Nuri Bayar AP'den bakanlık yapmıştı. Dayısı da Menderes'in meclis başkanıydı. Bütün erguvani özellikleri tamdı ama olmadı. Her zaman olmuyor ama mutlaka deniyorlar. Spor batılılaşmanın getirdiği bir anlayışın ürünüdür. İlk uygulaması olan beden eğitimi denince akla ilk gelen isim Selim Sırrı Tarcan'dır. Tarcan İsveç jimnastiğini getiren kişi. Kendisinden önceki jimnastiğe John Amaros jimnastiği deniyor. Bu jimnastik tanzimat fermanı sonrası Osmanlı'ya girmiş. Batılılaşma girişimleriyle birlikte Alaturka olan güreşin hamisi olan pehlivan tekkeleri zayıflamaya başlıyor ve bunun yerini başka sporlar almaya başlıyor. Bireysel spordan güreş, takım sporlarına futbol, geçişte batılılaşmanın bir yansıması ve batılılaşmanın öncüleri de önce erguvaniler ve daha sonra da kuramsal olarak erguvanilerin örgütü İttihat ve Terakki. İlk futbol karşılaşması da İzmir'de yapılmış. Üst yapı kurumlarındaki yönelim, gelenekten moderne doğru gidiş içinde alafranga örgüt ve yapılanmaları da dağıtarak yerine modernitenin kurum ve ilişkilerini getirmiş. İngiltere'de sanayi devriminin fabrika işçisi yaptığı ve şiirlere sürdüğü kitleye oyun olan futbol. Osmanlı'da da geniş halk yığınlarını etkileyeceği belli olunca egemenlerce siyasetin ve ideolojinin bir parçası olarak kullanılmıştır. Aşiyan Müzesi'ni kurma fikri Halide Edip'in eşi Adnan Adıvar'dan gelir. Kur'an'da Lütfi Kırdar'dır. Açılışı Mason ve Mevlevi Hasan Ali Yücel yani Halit Nari'nin Kuzguncuk'taki yalı komşusu Can Yücel'in babası yapar. Müzede bugün Fikret ve Nigar Hanım dışında Abdülhak Hamit, Recaizade Ekrem, Sami Paşazade Sezai'nin de eserleri ve eşyaları vardır. Bütün bu isimler tesadüf değildir, hepsine değineceğiz. Mehmet Rauf'un kızı Nihal Hanım gazeteci yazar Selami İzzet Sedes'in eşidir. Selami İzzet Sedes en az Bush kadar Irak'ın işgalini ve katliamları destekleyen Habertürkçü açık bir ABD ve İsrail yandaşı Sedat Sertoğlu'nun dedesidir. Sedat Sertoğlu'nun merhum babası Murat Sertoğlu ve dayısı İzzet Sedes de gazetecidir. Kardeşi Vedat Sertoğlu da Habertürkçü ve aynı zamanda Creative Point isimli reklam şirketinin sahibi. Murat Sertoğlu, Sütlüce Sadi Dergahı'nın son şeyhi Hasırizade Mehmet Ali Efendi'nin torunu Beşiri Hanım'la evlenir. Beşiri Hanım Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Orhan Erinc'in de teyzesidir. Kemal ve Nazlı Ilıca'ya ait tercümanı Güneri Civaoğlu'ndan önce çıkaran Oktay Verel, Sedat Sertoğlu'nun kuzenidir. Oktay Verel kimdir? Bugün fazla bilinmiyor ama basın içinde çok önemli bir yeri vardır. CHP'nin yayın organı Ulus'tan başlayarak Vakit, Yeni Sabah, Tan, Vatan, Her Gün, Akşam, Yeni İstanbul, Tercüman, Tanin, Dünya ve İstanbul Ekspres'te gazetecilik ve yöneticilik yapmıştır. Halil Lütfi 4. Tan'ı çıkarırken de başındadır. Rauf Tamero'yu yani Rauf Tamer'i de Yavuz Donat'ı da keşfeden odur. Büyük gazeteci olarak anılan Murat Sertoğlu, Papazın Günahları isimli pornografik hikayeyi bir yıla yakın tefrika eden kişidir. Günah çekermek isteyen kızları baştan çıkaran papaz ve pornografi ucuzluğu tiraj aldıran gazetecilik başarısıdır. Besler Mama Fabrikası'nın kurucusu Şükrü Besler'in Saraybosna'dan hemşerisi ve damadı Sedat Sertoğlu'nun çocukları da ABD'de okumuştur. Sedat Sertoğlu'nun dayısı İzzet Sedes, Urfa Milletvekili Şeyh Saffet'in torunu Şima Yetkin'le evlenir. Suud Kemal Yetkin, Avrupa Konseyi Türk Protokol Müdiresi Şima Edes'in amcasıdır. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır'la çok yakın dostlar. İlk yazısını Servet-i Fünun'da yayınlayan Sorbon mezunu, milletvekili, edebiyatçı, AÜ rektörü, ordinarius profesör Doktor Suud Kemal Yetkin'in kızı Gülmen de Mustafa Faik Öztrak'ın oğlu 12 Mart'ın ve 12 Eylül'ün bakan yaptığı İlhan Öztrak'la evlenir. İşte şimdi Öztrak hanedanlığına geldik. Nigar Hanım çok bölündü ama iç içe geçen ağlar böyle. Nigar Hanım'la devam edeceğiz ama Öztrak deyince durmak gerekiyor. Mustafa Faik Öz Traktepe'deki isim, İttihatçı, 1939-42 arası İçişleri Bakanı. Mustafa Faik Bey'in oğlu Orhan İsviçre'de, diğer oğlu Adnan ise Paris'te okumuş. İkisi de kaymakam. Sonra Orhan CHP'den milletvekili ve bakanlıklar yapmış. Orhan'ın oğullarından Faik DP'de müsteşar yardımcılığı, hazine müsteşarlığı vesaire önemli makamlarda bulundu. Milliyet'te yazıyor. TÜSİAD Koç Üniversitesi Araştırma Forumu Direktörü. Eşi Nilgün Oyak da Mayıs Yönetim Kurulu üyesi. Orhan Öztrak'ın diğer oğlu Avukat Haluk Bey'in eşi Destan Hanım'ın annesi Türk Kadınlar Birliği'nin meşhur başkanı CHP'li Günseli Özkaya'dır. Günseli Hanım Halkçı Parti'den, yani Necdet Calp'in partisinden milletvekilliği de yaptı. Günseli Hanım'ın eşi Şükran Özkaya Milli Birlik Komitesi üyesidir. Günseli Hanım'ın 27 Mayıs sonrası önlenemez yükselişi eşinden kaynaklanır. Orhan'ın küçüğü Adnan Öztrak TRT Genel Müdürü'ydü. Hiç evlenmemiş. 1992'de vefat etti. En küçük kardeş Ülker Başkut, Metin Başkut'la evlenmiş. Mustafa Faik Öztrak'ın diğer kızı Handan Paris'te okumuş. İstatistik profesörü Şefik İnan'la evlenmiş. Çiftin oğlu Yüksel İnan, Bilkent Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü. Handan Şefik çiftinin kızı Gülen Özal'ın prenslerinden DPT müsteşarlığı yapan Ali Zülfü Tigrel'le evlenmiş. Dedesi İhsan Hamit Tigrel milletvekili senatör ve Ekrem Alican oğlu ile Hürriyet Partisi'nin kurucusu. İhsan Hamit Bey'in iddiatçı ağabeyi Zülfü Tigrel de Meclis-i Mebusan üyesi, Malta sürgünü. Cumhuriyet kurulunca da Diyarbakır milletvekili olur. Ali Zülfü lise ve üniversiteyi Londra'da okumuş. ANAP'ta milletvekili adayıydı. Seçilemedi. O da gitti Tuncay Özilhan'ın Anadolu Holding'inde Efes Pilsen vesaire yönetim kurulu üyesi oldu. Mustafa Faik'in en küçük oğlu Profesör Doktor İlhan Öztrak, eski okuyucular hatırlar, darbeler sonrası bu bakanları nereden bulurlar diye merak edip kimlerin bulunmaz Hint kumaşı olarak bakan seçildiklerini araştırmıştık. İsviçre'de okumuş, 12 Mart'ta bakan yapılıyor, sonra Korutürk döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Evren'le birlikte yeniden bakan, sonra Evren Cumhurbaşkanı olunca yine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri. Kaliforniya'da okuyan oğlu Kemal ise İlkay Kutlu ile evlenir. İlkay Kutlu'nun annesi Ayla Kutlu, ilk eşin ölümünden sonra Cumhur Asparuk ile evlendi. Cumhur Asparuk, yani eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve devleti yöneten MGK'nın Genel Sekreteri. Şimdi Faik Öztrak'la ilgili bir gazete kesiğini okuyalım. Derviş, ben bırakınca Öztrak'ı bakan yapın dedi. Devlet Bakanı Kemal Derviş'in görevini bırakması durumunda seçime kadar yerine kimin geçeceği tartışması başladı. Derviş yerine kendisi gibi bir teknisyenin geçmesini istiyor ve Hazine Müsteşarı Faik Öztrak'ı öneriyor. DSP kanadı ise Orman Bakanı Nami Çağan'ı düşünüyor. Kemal Derviş'in Yeni Türkiye Partisi'ne katılmak üzere devlet bakanlığından ayrılması halinde yerine kimin geçeceği tartışması başladı. Ankara kulislerinde iki formül üzerinde duruluyor. Kemal Derviş'in arzuladığı formül teknisyen bir bakanın atanmasını öngörüyor. Buna karşılık DSP çevrelerinde Profesör Nami Çağan'ın ismi ön plana çıkıyor. Teknisyen bakan formülünün Derviş'in hükümetten ayrılmayı kararlaştırdığı, ancak Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ağırlığı koyması üzerine istifasını geri aldığı, 11 Temmuz tarihinde Başbakan Bülent Ecevit ile yaptığı görüşmede gündeme geldiği ortaya çıktı. Teknisyen aday Öztrak. Derviş bu görüşmede Ecevit'in telkini üzerine istifa etme kararını kendisine açıklayınca yerine kimin atanacağı sorusu gündeme geldi. Derviş özellikle seçim menziline girildiği bir dönemde hükümetin istikrar programı hedeflerinin dışına çıkabileceği ve seçim ekonomisine yönelebileceği yolunda uluslararası finans çevrelerinde belirebilecek soru işaretlerini giderebilmek için teknisyen bakan formülünü ortaya attı. Bu görüşmeden sızan bilgiler, Derviş'in kendisinin yerine son 16 aydır yakın bir ve uyumlu şekilde çalıştığı Hazine Müsteşarı Faik Öztrak'ı önerdiğini gösteriyor. Nigar Hanım kendini hep bahtsız bulmuş, burada da bahtsız. Çünkü hanımefendinin hayatı sürekli kesildi. Nigar Hanım Mehmet İhsan Bey ile evlenir. Mehmet İhsan Bey devrin en zengin kişilerinden Hacı Salih Efendi'nin oğludur. Mehmet İhsan Bey'in ablası Senedat Kambiyo Umum Müdürü Mehmet Sait Bey ile evlidir. Mehmet Sait Bey bugün artık daha çok yalısıyla ismi bilinen Sadullah Paşa'nın kardeşidir. Berdin sefiri olarak ünlenen vezir rütbeli Sadullah Paşa, Jön Türklerin finansörü, bir gözü görmediği için arkasından kör dönen Mustafa Fazıl Paşa'nın Abdülhamid'e yazdığı Fransızca mektubu Türkçe'ye çeviren kişidir. Bu mektup çok önemlidir. Bir tür laiklik manifestosudur. Sadullah Paşa Viyana sefirliği sırasında yaşadığı yasak aşk esnasında hamile kalan hizmetçisi Anna Schumann'a yaptığı, başkasıyla evlenip skandalı örtbas etmesi teklifini Schumann'ın reddetmesi üzerine intihar eder. ünlü Mevlevi Münevver Ayaşlı, Mason Mustafa Fazıl Paşa'nın sağ kolu olan Mason Sadullah Paşa'nın oğlu Nusret'in eşidir. Mevlevi dedik oligarşinin güç odağı olmanın sıraladığımız maddeler dışında en belirgin özelliklerinden birisini daha yazalım. 7. Tarikat bağlantısı. Mukaddesatçı olarak bilinen Münevver Ayaşlı'nın fikirdaşlarının ve onların bağlantılarının kimler olduğu ek olarak yazdığımız Germirli Hepsi Bir Yerli de var. Münevver Ayaşlı'nın sevdiği insanlar için yazdığı hiçbir şey gerçek değildir. Yanlış demiyoruz çünkü bilmeden yapılmış değildir. Çok iyi bilmekte olduğu şeylerin aksini söylemiştir. Kim tarafından yapılmış olursa olsun dezenformasyon tarihe ve bu ülkeye yapılmış en büyük kötülüktür. Sadullah Paşa, Esat Muhlis Paşa'nın oğlu ve Ankara valisi Veci Paşa'nın damadıdır. İkinci Mahmut Türbesi birinci adaya gömülen Sadullah Paşa'nın yalısı, akrabası Ahmet Ferit Dek'e geçmiştir. Kayınpederi Veci Paşa'dan eşine kalan yalı da yine Boğaziçi'nin meşhur yalılarından Veci Paşa yalısıdır. Bu miras Sadullah Paşa'nın gelini olan Abbas Halim Paşa'nın kızına kalmış. Bu yalının bir kısmı yine Münevver Ayaşlı'nın gelin olduğu Ayaşlılara ait. Veci Paşa emlak zengini bir kişidir. Hem de öyle bir zengin ki Esenboğa havaalanı bile bu zatın uçsuz bucaksız çiftliğinin bir kısmına yapılmış. Bu yalılar iyi doğmuşların elindedir. Bu yalıların sahiplerinin dünden bugüne incelenmesi siyasi tarihi de anlatır. Veci Paşa yalısının mirasçısı Abbas Hilmi Paşa Kavalalı Hanedanlığı'nın temsilcisidir. Türkçü ve iddiatçı Ahmet Ferit Tek milletvekili bakanlıklar ve elçilikler yapmış bir zat. Eşi Mazhar Paşa'nın torunu Müfide Ferit Tek de Türkçü romanlar yazan bir yazar. Müfide Ferit Hanım'ın kız kardeşi Selma Hanım Yusuf Akçura'nın ikinci eşidir. Müfide Hanım'ın diğer kız kardeşi Fahri Hanım ise Profesör Zühtü İnhan'la evlenmiş. Süyüm Bike takma adıyla da yazan Türkçü Müfide Ferit Hanım bu isimlerden ve Hamdullah Supi Tanrıöver'den etkilendiği biliniyor. Ayşegül Nadir Tecimer kaçak tarihi eserleri bu yalıda saklıyordu. Yalı Ahmet Müfide Tekin kızı Türkçü tarihçi Emel Esin'e kalmış. Emel Esin Atatürk'ün ölümünde Londra Büyükelçisi olan diplomat Seyfullah Esin'in eşidir. Nazım Hikmet'in süt annesinin kızı. Gelelim Mimi Hanım'a yani Münevver Ayaşlı'ya. Mimi Hanım dedik çünkü evde yakınları ona Mimi diyorlar. Bu ismi ona Fransız mürebbiyesi takmış. Selanikli Baganoğlu Miralay Caferi Tayyare Bey'in kızı, mukaddesatçı ve Mevlevi Münevver Ayaşlı'nın mezarı Aşiyan Mezarlığı'nda. Boğaz'daki alt kapıdan girince Hisar'dan Bebeğe doğru yürürken Kayalar Sokak'taki ana girişe gelmeden sol tarafta yani mezarlığın alt kısmındadır. Bu mezarlığı çok önemseyen ve defalarca dolaşan birisi olarak söylüyorum. Mezarlığın neresinde olduğunuz da önemlidir. Münevver Ayaşlı için asilzade olmak akan suları durduruyor. Asil değilseniz ne yapsanız fayda yoktur. Ma aile mektuplaştıkları ve hayran olduğu Evliyazade ailesi için yedi göbekten asildiler diyor. Bir kişinin tasviri önce asaletiyle başlıyor. Yurt dışında bile kendi ifadesiyle herkesin çağrılmadığı, yani asilzadelerin çağrıldığı davetleri öven birisidir. Osmanlı'da olmayan aristokrasiyi Ayaşlı ve hayran oldukları örtük bir biçimde kurmuşlar. Ama bizim haberimiz yokmuş. Bu bir kast sistemidir. Bu örtük gizli bir kast sistemidir. Oligarşi 19. yüzyılın başından başlayarak yüzyılın sonuna doğru da keskinleşen bir yol ayrımına geliyor. Bu tanzimatla birlikte iyice belirginleşiyor. Ahmet Mithat bahsinde milli ve liberal iktisat karşıtlığının aynısını yaşanıyor. Birinci grup saltanatın revize edilerek sürmesini isteyen ve iktidarlarını ayrıcalıklarını böyle sürdürmeye çalışanlar. Bunlar muhafazakar olarak anılan çevre. İkinci grup ise artık böyle gitmeyeceğini söyleyerek cumhuriyet arayışında olanlar. Bu grupların elbette kendi içinde dalları var ama kabaca böyle bir çekişme yaşanıyor. Bunlar eş, dost, akraba ve sonuçta galip gelen de oligarşi mensubudur. Bugün AB'ye karşıt veya taraftar olanlar arasındaki çekişmenin sonucunu kim kazanırsa kazansın, aynı aile yine üstte olacaktır. Geçmişin çekişmesi bugün liberal milliyetçi olarak yine sahnededir. Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın sevdiği sözle söyleyecek olursak, Turhallı, hepsi bir hallı. Dedesi kendi deyişiyle Rint meşrepli Bektaşi Rıfat Bey, Rıfat Bey yine kendi deyişiyle Ehli Beyt aşı olduğu için oğullarına hep Bektaşi geleneğine uygun isim vermiş. Annesi Hayriye Şerife Hanım'a Nazım Hikmet süt anne diyor. Nazım'ın annesi Celile Hanım Hikmet Bey ile evlenirken gelin başını Hayriye Şerife Hanım yapmış. Şimdi 28 Aralık 2002 tarihli Hürriyet'ten bir vefat ilanı yazalım. Bünyam'ın Sultar ahvadından, Ayaşlı oğullarından merhum İslam ve merhume Zekiye Hanım'ın kızları, merhum Esat ve merhum Sait Beylerin kardeşi, merhum Can Bolat Bey ve merhume İsmet Hanım'ın gelinleri, Gülen Sünget ve merhum Laçin Ökmen'in anneleri, merhum Necmetti Sünger ve merhume Ayla Ökmen'in kayınvalideleri, Ulucan Şenol Sünget, Aslı Murat Avcı Ergun'un ve Yeter Gürman'ın anneanneleri, Çiğdem Ökmen'in babaannesi, Kerem Deniz ve Elif'in neneleri, Ayaşlı Oğuz Korur Esen ailelerinin büyüğü, merhum Mümtaz Ökmen'in eşi Leman Ökmen, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 23 Aralık 2002 Cumartesi günü öğlen namazını müteakiben Fenerbahçe Camii'nden alınarak Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir. Mümtaz Ökmen, Ahmet Can Polat'ın oğlu, milletvekili ve 1940-46 arası bakanlıklar ve başbakan yardımcılığı yapmış. Yazıda ismi geçen Şerif Remzi Rayent, 1923 İzmir İktisat Kongresi bu kişiye ait üzüm incir depolarında yapılmış, döneminin tartışmasız en zengin kişisi. Papyon takıyor, işe bisikletle gidip gelen, biraz da egzantrik görülen bir zat. En iyisi Ayaşlı ailesinin akrabasını 28 Mart 2001 tarihli Hürriyet'ten okuyalım. Kira rekortmeni, mütevazi hayırsever. Gayrimenkul gelirlerini beyan ederek Türkiye'nin kira rekortmeni ünvanını kazanan İzmirli Ayla Ökmen, sade yaşamı ve hayırseverliğiyle de tanınıyor. Ökmen'in mal varlığını babası Ali Fuat Paşa, dayısı Deste Anahtarlı Şerif Bey ve eşi Laçin Öktem'den kalan miraslar oluşturdu. Kira geliri vergisi ödeyenler listesinde ilk sırayı alarak Türkiye'nin en büyük gayrimenkul zengini ünvanını kazanan Ayla Ökmen tüm dikkatleri üzerinde topladı. Mütevaziliği ve yardımseverliğiyle tanınan 65 yaşındaki Ökmen'in, geçmiş yıllarda da ödediği vergiyle sıralamada üst sıralarda yer aldığını belirten İzmir Defterdarı Mete Gönenç, "Ancak Türkiye şampiyon olması bizim için de sürpriz. Kira rekortmeninin İzmir'den çıkmasından onur duyduk," dedi. Ökmen şu anda sağlık sorunları nedeniyle ABD'deki kızının yanında kalıyor ve tedavi görüyor. 370 milyar lira kira vergisi. 1 trilyon 113 milyar 495 bin 640 lira kira geliri gösterip 369 milyar 825 milyon lira vergi ödeyeceği beyan eden ve Türkiye'nin en fazla kira geliri elde edilen kişisi ünvanını alan Ayla Ökmen, Ocak ayında Kordon Vergi Dairesi'ne verdiği beyanname dosyasının üzerine bilgi verilmemesi ve gizli tutulması yönünde şerh de koydurdu. Eşi şeytan derisi cinayeti kurbanı. İzmirli kira rekortmeni Ayla Ökmen'in eşi İstanbul'da 25 yıl önce işlenen şeytan derisi cinayetinin kurbanı, fabrikatör Laçin Ökmen. Amerika'da eğitim gören 45 yaşındaki yüksek makine mühendisi Laçin Ökmen, Jockey Kulübü Genel Sekreterliği ve Fenerbahçe Kulübü Kongre Üyeliği, Chrysler firmasında üst kademe yöneticilik yapmıştı. Eyüp'teki fabrikasında otomobil yedek parçaları üretimi yapan Laçin Ökmen, 1970'li yılların milyoner iş adamlarındandı. 19 Kasım 1976 tarihinde Fatih Ormanı'nın Şeytan Tepesi mevkiinde İzmir plakalı bir otomobilin içinde ölü bulundu. Laçin Ökmen'in cebinde ilgililerin dikkatine "Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı bir not, 1700 lira altın bir kol saati çıktı. Cesedin yanında 7.65 mm çapında tabanca bulundu. Adli tıp kurumu morguna kaldırılan Laçin Ökmen'in göğsünde iki, kafasının arka tarafında da bir kurşun girişi tespit edildi. Öleceğini biliyordu. Laçin Ökmen'in eşi Ayla Ökmen jandarmaya verdiği ifadede, "Eşim cuma sabahı evden çıkarken İstanbul dışına çıkacağını, akşama dönmeyeceğini söyledi," dedi. Cinayetten günler sonra fabrikada Laçin Ökmen'in eşi Ayla'ya yazdığı veda mektubu ortaya çıktı. Laçin Ökmen'in mektubunda "Uzun zamandır düşündüğümü yapacağım. Sen çok şanssız bir kadınsın. Ben sana hayırlı olamadım. Kızım sana emanet," diyordu. Ağır suç masası dedektifleri Laçin Ökmen'in kendisini tehdit eden bazı kişilerle randevulaştığını, onları öldürdükten sonra intihar etmeyi planladığını düşündüler. İntihar mektubu bile cebindeydi. Ancak bir şeyler ters gitmiş ve cinayete kurban gitmişti. Cenazeye başta Vehbi Koç ve Nejat Eczacıbaşı olmak üzere pek çok ünlü isim katıldı. İngiltere ve Fransa iş çevrelerince de tanınan Laçin Ökmen, Jockey Kulübü Genel Sekreteri iken Türkiye'yi ziyarete gelen İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'la görüşmeleri sırasında tercümanlık yaptı. 1976'da 200 milyonluk servet. Ayla Ökmen'in kişisel serveti 1976 yılında 200 milyon lira ile ifade ediliyordu. Bu rakam o günkü kurla yaklaşık 25 milyon mark ediyor. Türkiye'nin en büyük incir ihracatçısı milyoner Şerif Remzi Rayent'in yeğeni olan Ayla Ökmen'in, büyük bir aşk yaşadığı fabrikatör Laçin Ökmen'le 13 yıllık birlikteliğin ardından evlenmişti. Servetlerine rağmen Laçin Ökmen'in icra takipleri bulunduğu ortaya çıktı. ABD'de tedavi görüyor. 65 yaşındaki Ayla Ökmen'in avukatı Süleyman Okay, müvekkilini şu anda ABD'de tedavi gördüğünü söyledi. Okay, yıllardır müvekkili adına vergi dairesine mülkleri ve gelirleriyle ilgili beyanname verdiğini, ismin açıklanmasını istemiyoruz şerhini koyduklarını söyledi. İsmin nereden çıkartıldığını bilmediğini ifade eden Okay, vergi dairesinin de bu gizliliğe bağlı kaldığına inanıyorum dedi. Okay, müvekkilinin şu anda ABD'de tedavi gördüğünü de bildirdi. Deste anahtarlı Şerif Bey'den büyük miras kaldı. Osmanlı paşalarından olan Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da Harp Akademileri Komutanı olan Ali Fuat Erdem Paşa'nın tek çocuğu olan Ayla Ökmen'in mal varlığının temelini dayısı Şerif Remzi Rayent'ten kalan mülkleri oluşturuyor. İzmir'in ilk üzüm ve kuru meyve tüccarlarından olan 1940'lı yıllarda ticaret odası başkanlığı yapan Rayent hiç evlenmedi. Erkek kardeşinin de çocuğu olmadı. Dayıdan kalanlar. Rayent'in şu mal varlıkları kız kardeşinin tek çocuğu olan Ayla Ökmen'e kaldı. Binlerce dönüm arazi, birinci kordonda iş anı, Narlıdere spor salonu, 9 Eylül Üniversitesi arkasındaki trafik eğitim alanı, sahil evlerindeki araziler, kahramanlar ve Alsancak'taki arsalar, onlarca ev, iş yerleri, iş anları. Şerif Remzi Rayent İzmir'de deste anahtarlı Şerif Bey, anahtarlarının sayısını bilmeyen adam olarak da tanınıyordu. İzmir'in simgelerinden olan tarihi asansörüne bir dönem sahipliğini yapan Rayent ailesi, Ayla Ökmen aracılığıyla yaklaşık 11 yıl önce bu tarihi yapıyı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı. Ayla Ökmen'e baba tarafından da miras kaldı. Harp Akademileri eski komutanlarından Ali Fuat Erden'in ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla tüm mirası kızı Ayla Ökmen'e geçti. İzmir Amerikan Kız Koleji'ni bitirdikten sonra Atatürk'ün tarım bakanlarından ve Ankara'nın eski zenginlerinden Mümtaz Ökmen'in oğlu Laçin Ökmen ile evlenen Ayla Ökmen'e, eşinin 1976 yılında Belgrad ormanlarında öldürülmesiyle de yüzlerce dönüm arazi kaldı. Eşi ölmeden önce İstanbul'a yerleşen ve Londra'da da bir ev satın alan Ayla Ökmen, yılın belli dönemlerini İngiltere'de geçiriyor. Son derece sade bir yaşam sürdüren, İzmir'e arada sırada akrabalarını görmek için gelen Ökmen, hayırseverliğiyle de tanınıyor. Dayısı Şerif Remzi Rayent adına Hatay'da son derece modern imkanlarla donatılmış bir ilköğretim okulu yaptırdı. Bu haberden sonra Ayla Hanım vefat etti ve bütün mirası ABD'de yaşayan kızı Çiğdem Hanım'a kaldı. Sayfa 73.